Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibi Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman. Sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Burak Araroğlu yine sizlerle birlikte izliyoruz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook ve Twitter adreslerimiz ise trt.tsr/meclisgundemi. Meclis gündemi programının biraz sonra konuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonları üyesi, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyesi, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan bizlerle birlikte olacak. Stüdyomuzda Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhaba. Bu hafta İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararını konuşacağız ve ardından kararın Türkiye'ye etkileri neler olacak ve dokunulmazlık tartışmaları tabii ki meclisin gündeminde. Biraz sonra stüdyo konuğumuz Sayın Özkan'dan da bu detayları kendisinden öğreneceğiz ama öncelikle meclisi yeni haftada nasıl bir gündem bekliyor, sizden alalım Sayın Kurban.
Şüphesiz diplomasideki başlıklar ön planda olacak mecliste de. Öncelikle İngiltere'den çıkan kararın tabii Türkiye'ye etkileri olacak, muhtemel etkileri değerlendirilecek. Tabii bunun yanı sıra bugün Sayın Başbakan'ın birazdan açıklayacağı Türkiye ile İsrail arasında bir mutabakat var. O mutabakat konusundaki değerlendirmelerde siyasi açıdan tabii gündemdeki başlıklar olacak. Ama resmi programına baktığımızda bir kere genel kurulun bugünden başlayarak cuma gününe kadar çalışmalarına aralıksız devam edeceğini söyleyebiliriz. İlk gündem maddesi de özellikle tezkere olacak. Çünkü Türkiye'nin Lübnan'la konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücüne verdiği bir destek var. Ve bu destek Ağustos ayından itibaren tekrar devam edecek. Bunun için hükümet bir yetki istiyor ve bir yıllığına daha Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının UNIFIL'de görev almasına ilişkin bir tezkere talebinde bulunuldu. Bu konu bugün Meclis Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Tezkere görüşmelerinin ardından ikinci gündem maddesi de yüksek yargı paketi olacak. Bu çok üzerinde konuşulan bir düzenleme. Çünkü 36 maddeden oluşan temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek olan bu düzenleme Yargıtay ve Danıştay'da önemli değişiklikler getiriyor. Biraz detaylarına bakacak olursak özellikle Danıştay'daki dava daire sayısı en geç 3 yılda 17'den 10'a düşürülmüş olacak. Danıştay üyeleri 12 yıl için seçilecek. Bir kişi iki defa Danıştay üyesi seçilemeyecek. Yargıtay üyelikleri için de benzer bir durum söz konusu. Yargıtay üyeleri 12 yıl için seçilecekler. Bir üye iki defa Yargıtay üyesi olamayacak ve Yargıtay'daki 23 hukuk dairesi, 23 ceza dairesi en geç 3 yıl içerisinde 12'ye indirilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay'daki kadro sayısı 300 olacak ve bu sayı 200'e düşürülünceye kadar boşalan her bir üyelik için, her iki üyelik için bir tane üye seçimi yapılacak ve bu şekilde hem Danıştay'ın hem Yargıtay'ın üye sayılarında da azaltılmaya gidilmiş olacak. Çünkü 20 Temmuz'dan itibaren istinaf mahkemeleri de devreye giriyor. Yani yüksek yargıda bir düzenleme söz konusu. Muhalefetin bazı itirazları var düzenlemeye ilişkin. Hatta CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu eğer düzenleme çıkarsa Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunacaklarını belirtmişti. Bu çerçevede de özellikle genel kurul aşamasında düzenlemeye ilişkin tansiyonu yükselebileceğini şimdiden söyleyelim. Komisyonlara bakacak olursak Milli Eğitim Komisyonu bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat kanununda değişiklikler getiren bir düzenlemeyi ele alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapan bir düzenleme var. Yatırım ortamı önemli çünkü hükümet önümüzdeki süreçte yatırımlara ağırlık vermeyi planlıyor. 2017 yılını bir yatırım yılı olması için şu anda çalışmalarına devam ediyor. Bunun için gerekli düzenlemeler çıkartılacak. Son olarak da çocuklara yönelik istismarı araştıran bir komisyon var. O komisyon toplanacak ve bu kapsamda da Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye temsilciliği yetkilileri Perşembe günü bu komisyona bilgi verecek. Ayrıca Yargıtay ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de aynı şekilde komisyona bilgi verecekler
evet,
bu hafta.
Bu hafta böyle bir gündemi olacak meclisin. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonları üyesi, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyesi, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Kurban'la biz mecliste bugün neler konuşulacak bu hafta onun değerlendirmesini yaptık ama sizinle de konuşmak istediğimiz konu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı. Siz hem Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi hem de Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyesi olarak İngiltere'deki referandum sürecini yakından da izlediniz diyebiliyoruz. Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Bu kararda hangi etkenler belirleyici
Şimdi,
oldu?
Tabii biz de komisyon olarak geçen hafta pazartesi gün toplanmıştık. Aslında konu bu değildi. Bir iftar yemeği vesilesiyle toplanmıştık ancak netice itibariyle bu da gündeme geldi. Çünkü Avrupa Birliği'nin en kurucu, en büyük ülkelerinden bir tanesi çıkıp çıkmama konusunda referanduma gidiyordu. Bunun konuşulmaması tabii ki mümkün değildi. Ve orada da bazı müzakerelerde bulunduk. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmek gereğini düşünüyorum, görüyorum. O da şudur. Şimdi İngiltere Cihan Şumul İmparatorluktur, Güneş Batmayan İmparatorluktur. Ve hala öyle olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü Yeni Zelanda'yı, Kanada'yı bir şekilde kraliçeye yemin ederek görevlerine başlıyor başbakanları. Yeni Zelanda'yı mesela genel valilerle yönetiyorlar. Avustralya'yı aynı şekilde. Böyle bir devletin Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmama konusunda bu referandumunu sadece almış oldukları bir karara bağlamak çok doğru olmaz. Yani bir kurmay zeka ile dünyayı pek çok finans çevresini yönettiği düşünülen İngiltere'nin bu kadar esaslı bir meseleyle ilgili, Avrupa'nın geleceğiyle, dünyanın ekonomik çevrelerinin geleceğiyle ilgili önemli bir meseleyi referanduma terk etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ve bunu öncelikle bir karar aldıklarında, iyi bir algı yönetimiyle, adeta önce %46 çıkma yönünde, %54'te çıkmama yönünde bir sonuç beklendiği izlenimi verilmek suretiyle adeta çıkmak isteyen çevreyi birazcık da konsolide ettiklerini, konsantre ettiklerini ben şahsen düşünüyorum. Onun için bu bir İngiltere'nin politikasıyla, kararlı duruşuyla ilgili olarak belirlenmiş bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da mutlaka Türkiye, Avrupa ve dünya açısından sonuçları çıkacaktır. Tabii Avrupa Birliği'nin de şu anda bir bütün olarak dünyanın ikinci bir süper gücü olduğunu ifade etmek lazım birlik olarak. Yani dünyanın en büyük ekonomileri, gelir standartları itibariyle en büyük, en yüksek seviyeli, yüksek gelirli birliği, ülkeleri burada yer alıyor. Onun için bu meseleyi de ciddiye almak suretiyle dünyanın şu anda 3 ya da 4 büyük egemen devleti var ya da birliği var. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere kendi içerisinde ve Avrupa Birliği. Kurucu ekonomilere baktığımız zaman Türkiye'de kendi bölgesel hinterlandını esas alarak, çünkü Türkiye'de potansiyeli çok büyük olan bir ülke. Bakınız biz İngiltere'ye işte ortak zenginlik olarak bugün İngiltere Birleşik Krallık olarak biraz önce bahsettiğim, hatta bizim Osmanlı hinterlandında bazı ülkelerin dahi bu İngiliz birliğine kraliçeye bağlılığı, İngiltere'nin o egemen anlayışına bağlılığı dikkate alındığı zaman Türkiye'nin de böyle bir hinterlandı var. Bakın Türkiye sadece Osmanlı İmparatorluğu döneminde değil, Selçuklu İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu döneminde coğrafyası tek olmuş bir bölgedir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Roma İmparatorluğu'nda ve yine Selçuklu İmparatorluğu Devleti döneminde Balkanlar, Anadolu, Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika tek bir bölge olarak hep var ola gelmiş. Roma İmparatorluğu'na baktığınız zaman Kuzey Afrika'dan tutun Fas, aynı Osmanlı haritasıdır aslında. Orta Doğu, yine Kafkaslar, Anadolu ve Balkanlar. Bu bölge Roma İmparatorluğu'nda da Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bir bütün coğrafya olarak hep var ola gelmiş. Hem siyasi stratejileri, ekonomik varlıkları, kültürel bütünlüğü, coğrafi koşulları, iklim koşulları itibariyle bir bütün bir coğrafyadır. Bunun efendim Roma olması, Osmanlı olması, Selçuklu olması çok önemli değil. Bu coğrafya bir bütün olarak yönetilmiş. Şimdi bu coğrafyada ekonomik olarak iş yapmak, ticari olarak iş yapmak devletlerin sınırlarını aşan bir durum. Çünkü bugün Avrupa Birliği'ndeki pek çok ülke, iş dünyası, sanayi çevresi Orta Doğu'da ticaret yapamıyor. Çünkü onların bir akreditasyon sorunları var. Bir güvene dayalı değil, basiretli bir tacir gibi eşeğini tabiri caizse sağlam kazığa bağlamak suretiyle iş yaparlar. Bu akreditasyonu da toz ve gaz bulutuna dönmüş adeta Orta Doğu'da hayata geçirmek pek mümkün değil. Yani bir Türk'ün Orta Doğu'da ya da Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da bütün bu gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman buralarda ticaret yapabilmesi pek mümkün değil. Ama Türkler yapabiliyorlar. Evet. Avrupa'da üretiliyor. Avrupa doğrudan bu pazarlara giremiyor. Ama Türkiye kendi güvene dayalı, kısmen güvene dayalı, kısmen akreditasyona dayalı bir anlayışla bu bölgede ticaret yapıyor. Yani İngiltere nasıl Avrupa Birliği'ni ciddiye almak suretiyle kendi hinterlandlarında, güneş batmayan imparatorluklarının bulunduğu bu bölgede kendi geçmişten beri var ola gelen ticari ilişkilerine dayanarak ticarete ya devam etmek istiyorlar ve bu bağlamda Avrupa Birliği ile ilgili durumunu gözden geçirmişler ve çıkma yönünde karar almışlarsa tabii ki bizim de Avrupa Birliği'ne kabul süreci, giriş sürecimizi takip etmek suretiyle yine biraz önce Roma İmparatorluğu'ndan beri bu coğrafyada Kuzey Afrika, Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa, Kafkasya bu bölgede mevcut geçmişten beri var ola gelen ticaretimizi devam ettirmek yönünde de yol almalıyız.
Evet.
Yani bizim bir hinterlandımız var.
Var, evet.
Şimdi bir şey de İngiltere ile ilgili son bir meseleyi söyleyeceğim. Belki Türkiye açısından sonuçlarını konuşacaksak.
Evet, konuşacaktık. Türkiye açısından sonucu da var ama öncesinde şey var. Şöyle bir durum var. Şimdi Birleşik Krallık'ta bir yol ayrımı da var değil mi? Onlar da konuşulmaya başladı.
Tabii çünkü İskoçya farklı var, bir evet. tercihte bulundu. Evet. Londra bölgesinde Avrupa Birliği'nde kalalım sonucu biraz daha ön planda oldu. Tabii şimdi İngiltere ki oradaki vatandaşlarımız da yakından ilgilendiren bir tablo var sonuçta. Acaba İngiltere bölünecek mi? Yani İskoçya, Londra bölgesi bağımsızlığını ilan edecek mi şeklinde bir tartışma da var.
Böyle bir tartışma.
Böyle bir sürece taşınabilir mi?
Çok güzel, çok muhteşem bir soru. Bunu çok iyi anlamak lazım. Ben kesinlikle bu açıdan meseleye yaklaşmak ve sormak kesinlikle en önemli meselesiydi. Şimdi bakınız dünyada bana göre uluslararası politika, siyaset anlamında iki egemen yaklaşım var. Hani bu Machiavelli de Hükümdar isimli kitabında bundan bahsetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan da bahseder hükümdarda. Ama dünyada şu anda egemen iki türlü hegemonya oluşturma anlayışı var. Bunlardan bir tanesi zora, şiddete dayalı bir sistem. Burada önemli olan devletin otoritesini göstererek ortaya konulan ulusal ve uluslararası politikalar ve bunu daha çok geçmişten bugüne Fransa teslim etmiştir ve temsil etmiştir. Bir diğeri de liberal anlayışa dayanan, özgürlüklere dayanan, aslında özgürlük gibi gözükse de özü itibariyle yine o devletin egemen anlayışına dayanan bir yönetim modelidir. İngiltere şunu yapabilirdi mesela. Bu güneş batmayan imparatorlukları, efendim ben bir üniter anlayışla sadece İngiltere merkezli, Yeni Zelanda'dan Kanada'ya, Avustralya'dan Malezya'ya, Hindistan'a, Pakistan'a kadar yönetmek istiyorum deyip herkes Londra'da alınan kararı uygulasın, iş kolay basit diyebilirdi. Ama İngiltere bunu yapmadı. Ben size dedi, yeri geldi kendi ulusal güvenliği birliğinizi size teslim ediyorum dedi. Self-determinasyon dedi mesela. Sözüm ona, herkes onu egemen devlet oluyoruz anladı. İşte Malezya mesela, o da yine Birleşik Krallık Hinterland içerisindedir. Pakistan, Hindistan. Bir kısmına dedi ki siz dedi kendi parlamentonuzu kurmayın. Siz bize valiyle yönetin. Bunları birazcık daha doğrudan İngiliz ırkıyla şekillenen devletler de yapmış valileri mesela. Yeni Zelanda. Asıl olarak zaten ayrı bir devlet demek de mümkün değil. İngiltere, İngilizlerin o ülkeye, coğrafyaya göçleriyle beraber şekillenmiş bir devlet olduğu için genel valiyle işini görüyor. Ama Kanada'ya demiş ki siz kendi devletiniz, kendi şeyini, ama başkanlar, başbakanlar kraliçeye yemin ederek Onun adına yemin ederek göreve başlıyorlar. Şimdi bu İngiltere'nin dışarıda halkoyu, özgürlük, self-determinasyon adı altında aslında yine kendi kurmay zekalarının gereği olarak hayata geçirdikleri bir modelle yönettikleri coğrafyadır. Serbestiyet vardır özü itibariyle, ancak aslında İngiliz hükümetinin, devletinin bir kararı vardır. Onun için İskoçya meselesini ben açıkçası tamamen yine İngiltere'nin ulusal ve uluslararası arenada geçmişten bugüne var ola gelen yönetim anlayışının devamı olarak, önce efendim kalıp kalmama yönünde İskoçya'da bir referandum yapıldı. Sonra da Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmama yönünde referandum yapıldı. Hatırlayacak olursak İskoçya kalıp kalmama konusunda karar vereceği aşamada, henüz seçimin arefesinde, kraliçenin çağları delen sesiyle bir konuşması olmuştu. Dedi ki, isterseniz bir kez daha düşünün dedi. Bakınız, sadece üç kelimeden ibaret, mürettep ve mürekkep olan bir cümle kullandı ve bu cümlenin arkasında İskoçya anketlere göre çıkma yönünde karar alması beklenirken, bakınız, ve onlar da yola devam dedi İngiltere ile. Ben onların bu yine aynı şekilde yola devam edebileceklerini düşünüyorum. Çünkü çok güçlü bir otorite var İngiltere. Birleşik Krallık coğrafyası da bu kraliçenin kararları çerçevesinde eğer yoluna devam ederse ekonomik olarak, güvenlik olarak, askeri olarak çok daha güvende hissedeceklerini biliyorlar. Bu anlayışla İngiltere'de alınacak kararlar, bu Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmama yönündeki karar bence İskoçya'yı çok fazla etkilemez. Çünkü İskoçya'nın ekonomik çıkarları Avrupa Birliği ile zaten sıkıntıya girecek boyuta varmayacak. Belki biraz sonra onu konuşacağız. Çünkü İngiltere'de, İskoçya'da Avrupa Birliği'nden elde edecekleri ekonomik, siyasi, diplomatik kazanımlarını zaten sürdürecekler. Onu da konuşacağız. Evet. Ama bunun yanında İskoçya, İngiltere'de Birleşik Krallık'la beraber yoluna devam edecek olursa ne olacak? Hem bu Güneş Batman İmparatorluk'taki ekonomik ve siyasi çıkarlarını korumuş olacak, hem de Avrupa Birliği'ndeki çıkarlarını korumuş olacak.
Evet, tabii Avrupa Birliği'nin geleceği de tartışılmaya başlandı. Çünkü şimdi acaba Hollanda'da benzer bir süreç işler mi? Fransa'da aynı şekilde bir Avrupa Birliği'nden çıkış yönünde referandum yapılabilir mi şeklinde sorular da gündeme geldi. Avrupa Birliği'nin dağılması yönünde bazı değerlendirmeler yapanlar da var. Sizin bakış açınız nedir? Böyle bir ihtimal söz konusu mu?
Tabii bu öteden beri tartışıla gelen bir şey. Yaşlı Avrupa başlığı altında aşağıya doğru da tartışılıyor. Ben hep Karl Marx'ın Engels'le yazışmalarından bahsedilir eskiden. İşte komünizm İngiltere'ye geldi geliyor. Çünkü Das Kapital'e göre normalde komünizmin önce İngiltere'ye gelmesi lazım. Rusya hiç beklenen bir yer değil. Çünkü çok ciddi anlamda sanayi toplumunun getirmiş olduğu sanayi devrimiyle beraber emeğin, işçinin, sermaye sömürülmesi söz konusu. Ve bu özellikle de Manchester'da çocuk yaşta çalıştırılan işçiler. Böyle bir dönemde Das Kapital'in genel teorisine baktığımız zaman işte işçi devriminin öncelikle İngiltere'de meydana gelmesi lazım. Ama olmadı, Rusya'da oldu. Evet. Biz de bugüne kadar Avrupa Birliği'nden kim dağılacak diye konuşulurken, yaşlı Avrupa, Avrupa Birliği miadını doldurdu bağlamında, işte hep konuşulurdu. İsveç, Danimarka, yukarı kuzey ülkeler, Hollanda gündeme gelirdi. Ama hiç beklenmedik bir şekilde, çok da hızlı oldu. İngiltere böyle bir karar aldı. Şunu kabul etmek lazım. Yani Avrupa Birliği dediğimiz zaman, benim de master'da yaptığım çalışmanın uzmanlık alanım budur. Avrupa Birliği emeğin, sermayenin ve ham maddenin serbest dolaşımını esas alan bir anlayışla yönetilir. Bu Avrupa ortak kültürü olarak da değerlendirilir. Avrupa ortak kültürü bugün, ister bunları siz birlik olarak birbirine bağlayın, ister bağlamayın, bu birlik öyle ya da böyle gelecekte de devam edecektir. Bakınız, çıkış sebebine baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin özellikle çok eskiden, yani 19. yüzyıl içerisinde ciddi savaşların meydana geldiği, kavgaların olduğu bir coğrafya. Ama ekonomik olarak kalkınmanın bazı gerekleri var. Diyorlar ki 19. 20. yüzyılın ortalarında biz, diyorlar, dünyada bir süper güçle yarışmamız lazım. Bu süper güç de Amerika Birleşik Devletleri'dir. ABD de netice itibariyle Birleşik Devletler'dir. Yani Avrupa Birliği gibi devletler bir araya gelmiş, orada bir birlik kurmuş ve bunun adına devlete dönüştürmüş daha sonra. Avrupa Birliği de diyor ki, bizim Amerika Birleşik Devletleri ile yarışabilmemiz için bazı eksikliklerimiz var, bunu gidermemiz lazım. Bakın, çok matematik hesabıyla ortaya çıkacak bir durum. Los Angeles'tan çıkan bir tır Washington'a gelirken en az 6-7 eyaleti geçmek zorunda. Evet. Aynı coğrafyada. Evet. Ve bu eyaletlerde her birisinde gümrük olsaydı, o tır her gümrükte 5-6 saat dursaydı, Los Angeles'tan Washington'a gelecek tırın ortalama hızı 90-80-90 kilometre değil, 10-15 kilometreye kadar düşerdi. Nitekim işte o soğuk savaş döneminde Danimarka'dan çıkan bir tır İtalya'ya gelirken 80-90 kilometre hız limiti olabilir ama bu tırın gümrüklerde Tito döneminde İtalya'ya girerken 40 kilometre tır kuyrukları var. Hani biz Habur'dan Türkiye'nin güneyindeki o sorunlu bölgelerden hatırlarız. 40 kilometre 50 kilometre tır kuyruklarında bekliyor tırlar. Yani Los Angeles'tan Washington'a gelirken bir tır ortalama 90 kilometre hız yapıyordu. Danimarka'dan İtalya'ya gelirken aynı tır 15 kilometre hız yapıyordu. 90 kilometre ile 15 kilometre yarıştırmak tavşanla kaplumbağa yarıştırmaktan evet, hiçbir farkı yoktur. Evet. Onun için Avrupa Birliği zorunluluktan doğmuştur. Çok iyi alınmış bir karardır. Eğer Avrupa Birliği bu sürece girmemiş olsaydı istediğiniz kadar Almanya işte üretsin, İtalya üretsin, Fransa üretsin, İngiltere üretsin. Ekonomik olarak bu seviyeye gelmesi mümkün değil.
Zaten hani Avrupa son zamanlarda ekonomi konusu da çok değil mi sıklıkla gündeme geldi. İngiltere'nin ayrılması Avrupa Birliği'ni ekonomik anlamda nasıl etkileyecek? Yani bu da
şimdi
çok önemli bir
mesela
şey.
Mesela biz şu anda Avrupa Birliği'ne girmiş bir ülke değiliz. Müzakere evet. yürütüyoruz. Ve tabii ki de 53 yıllık da bir serüvenimiz var. Bu sürece baktığımız zaman Türkiye Avrupa Birliği'nin dışında bir ülke de değil. Biz Avrupa ülkesiyiz. Bu biraz önce bahsettiğim gibi Roma nasıl Avrupa'ysa, Osmanlı nasıl Avrupa'ysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Avrupa'dır. Yani bugün Avrupa'da böyle bir coğrafyası, Trakya bölgesi gibi bir coğrafyası olmayan ülkeler bile Avrupa Birliği ile müzakere yürütüyorlar ki biz coğrafya olarak da Avrupa'dayız. Zaten. Bunun yanında bakınız Türkiye sadece bu sınırlarımızdan ibaret olarak görmek mümkün değil. İngiltere böyle bakmıyor meseleye kendileri açısından. İngiltere nasıl ben Avrupa'yım ama diyerek başlayan bir cümle kuruyor ve arkasından işte Kanada'sı bugün kara ara toprakları itibariyle İngiltere Avrupa'da yüzde olarak bulunduğu alan Britanya adası, İngiltere ve o İrlanda bu bölgeye bakın. Coğrafi olarak %90'ı kıta Avrupa'sının dışında Birleşik Krallığı. Yani Avustralya'sı, Kanada'sı, koskoca Amerika kıtasının kuzeyinin yarısı en az yarısından fazlası İngiltere ile beraber yol yürüyor. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin hinterland dediğimiz olay farklı. Sınırlar devletlerin fiziki sınırlarıdır. Ama bunun dışında etki alanı oluşturduğu auraya baktığımız zaman bizim Orta Asya yani Viyana kapıları kimse bunu faşizan bir anlayış anlamasın. Bu bir Türkiye'nin kültür coğrafyası olarak da bakılabilir. Bosna, Hersek, Arnavutluğa kadar Makedonya, efendim yine Polonya, Leistan dediğimiz o bölgede bizim bir varlığımız olmuş geçmişte. Ciddi de bir varlık, yüzyıllar aşan bir varlık.
Tabii bu yatsınamaz. Tabii. Gerçek evet.
Onun için bu coğrafya dikkate alındığı zaman biz bir Avrupa ülkesiyiz ve Avrupa kültür coğrafyasında geçmişten bugüne kadar var ola gelmişiz. Ve bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Evet. İşte bütün bu etki alanına baktığımız zaman biz Avrupa Birliği'ne girmiş olsak da girmemiş olsak da işte 94'ten beri var ola gelen bir gümrük birliği anlaşmamız var. İngiltere'nin de var. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmış olsa bile gümrük birliği ile ilgili tabii ki ayrıca bir karar alacaklar. Gümrük Birliği çünkü uluslararası bir sözleşmeye dayanıyor. Evet.
Bu bir uzun süreç tabii. Tabii. Yani hani hemen hadi biz bugün çıktık deyince böyle bir şey olmuyor.
Tabii
yani.
Bildirimden itibaren en az en geçmesi az, gereken evet. süre 2 yıl. Ve bu 7 evet. yıla kadar da uzayabilecek. Çünkü yapılan bazı anlaşmalar var. Onların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii verdiği sözler var Avrupa Birliği'ne İngiltere'nin. Bunların da ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii bu noktada Türkiye etkileri çok konuşulacak öyle görünüyor. Çünkü bir taraftan İngiltere ile bizim ticari ilişkilerimiz Almanya'dan sonra Avrupa'daki ikinci büyük ülke konumunda. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüyen bir müzakere süreci var. Bu da tartışılan konulardan biri. Bütün bu tartışmalar Türkiye'nin öne çıktığını görüyoruz efendim. Özellikle İngiltere'de bir referandum yapılıyor. Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmama referandum yapılıyor ama bütün söylemlere baktığımızda Türkler Avrupa Birliği'ne üye olacak mı olmayacak mı? İşte Sayın Cameron dedi ki 10 yıllarca sürer, 3-10 yıl
evet, ve devam edebilir dedi.
Sonra yani. Binlerce lafı çıktı falan. Hani bu noktada Türkiye'nin bu denli bu tartışmalarda öne çıkmasını nasıl yorumlamak lazım? Sizin biraz önce o dile getirdiğiniz hinterland'la ilgili bir durum mudur bu da?
Şimdi tabii belki meseleye bu sorduğunuz soru açıdan yaklaşırsak iş mesele Avrupa Birliği'ni de aşan başka müzakere süreçlerine de geçer. Ancak Türkiye kimse küçümsemesin. Biraz önce bahsettim. Hinterland'dan korkuyorlar Türkiye'nin.
Evet.
Buna etki, bakın nüfusumuz çok önemli değil. Yani belki 80 milyonuz. 80 milyon çok büyük bir rakam değil. Güneydoğu Asya'da herhangi bir küçücük bir ülke 80-100 milyona başlıyor. Tayvan'ı, efendim o Bangladeş'i, Endonezya'yı, 200 milyon Japonya'sı, Kore'lisi. Bunların nüfusu çok büyük olan ülkeler. Ama Türkiye'nin biraz önce bahsettim. Nasıl Avrupa Birliği bugün hemen acaba Roma Cermen İmparatorluğu mu bu birlik tartışmaları geliyorsa biraz önce siz çizdiğim coğrafya bir kıta Avrupa'sını aşan veya Osmanlı'yı aşan Roma İmparatorluğu'ndan beri var ola gelen bir kültür coğrafyası. Bu coğrafyada sınırlar ne kadar çizilmiş olsa da insanların dilleri, kültürleri, medeniyetleri hep aynıdır. Belki Yemen'le elbette Balkanlar benzer değil ama orada bir geçişlilik, yumuşak bir geçişle Avrupa kültürüne evrilen bir kültür coğrafyası burası. Onun için bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim süreci var. Trump'ın söylemine baktığımız zaman David Cameron'ın söyleminden farklı değil maalesef. Yani David Cameron Avrupa ortak kültürü dediğimiz zaman bu kültürün bileşenleri var. Bunu bilmek lazım. Avrupa bu bilinçle yoluna devam etmediği müddetçe evet varlığı devam etse bile içi boşaltılabilir, boşalır. O da nedir? Avrupa yaşamış olduğu kanlı süreçlerden sonra 30 yıl savaşları, köylü isyanları, 100 yıl savaşları, Trafalgar savaşları, Engizisyon dönemi bunların tamamını Avrupa'ya bir şeyler öğretmiş. Demiş ki Avrupa yahu biz böyle öldürerek, kan dökerek, acılar içerisinde geleceğe yürümemiz mümkün değil. Burada belki seçkin bir zümre mutlu yaşıyor ancak toplum geniş halk kesimlerine baktığımız zaman bize bunun öğrettiği bir şey vardır. O da demokrasidir, hoşgörüdür, tahammüldür, efendim liberal değerlerdir, ekonomik kalkınmadır. Biz bu istikamette yol alalım demişler. Onun için de demişler ki hangi görüşten ve düşünceden olursa olsun farklılıklarımıza saygı duyalım demişler. Aslında bunu yaparken de hem Pact Romano hem Pact Ottoman, Osmanlı barışı, Roma barışı döneminde bu coğrafyada var ola gelen kilisenin, havranın, caminin yan yana omuz omuza beraber barış içerisinde yaşadığı bu coğrafyayı örnek almışlar.
Evet.
Avrupa bunu örnek almış. Biz yüzyıllar boyunca bakınız Filistin'de sadece son 10 yılda yaşanan acılar, kavgalar, gözyaşı, hayat kayıplarına baktığımız zaman Osmanlı'nın 600 yıllık döneminde bu acılar yaşanmamış.
Böyle bir durum
yok.
Söz konusu
olmamış. Onun için Avrupa barış eğer oluşturduğu bir barış varsa, birlikte ortak kültürleri varsa bu ortak kültürleri efendim kin ve nefreti kenara bırakmak, ortak yaşama anlayışını hayata geçirmek ve David Cameron'ın bu bence ırkçılığa dayanan bir söylemdir, ayrımcılığa dayanan Türklere ve Müslümanlara bakış açısını maalesef Trump'tan farklı olmadığını ortaya koyan bir yanlıştır.
Yani bu hani Türkiye'ye karşı AB kapıları kapandı mı diye düşünür müyüz? Yani böyle bir şey söz konusu olabilir.
Yok ben onu düşünmüyorum.
Onu düşünmüyorsunuz.
Çünkü Avrupa mutlaka ama mutlaka Türkiye'nin varlığına ihtiyaç duyacaktır.
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir değil mi söylediği bir şey var. Gerekirse Türkiye'nin de Avrupa Birliği ile müzakerelere devam edip etmemeyi referanduma götürürüm dedi.
Kesinlikle.
Yani aslında bir referandum belki Türkiye için de iyi olur. Değil
mutlaka.
Mi?
Bakın evet. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasını hemen ardından mecliste de bu meyanda bir açıklama yaptım. Yani kimse Türkiye'yi kapılar açılırsa Hakkari, Ağrı, Kars'tan başlamak üzere Edirne'ye kadar Türkiye, Anadolu boşalacak. Bu cennet vatan boşalacak. Herkes Avrupa'ya gidecek. Böyle bir beklenti içerisinde olmasın. Yani bugün Türkiye dinamik bir ülke, devlet ve bu ülkede üretilen mallar dünyanın her yerine gidiyor. Avrupa duragan bir noktadayken Türkiye %4.8 gibi %5 ortalama son 10-13 yılın ortalaması %5 ortalamayla büyüyen bir ülke. Ve geçmişteki büyüme oranlarını dikkate aldığımız zaman gelinen noktadaki büyüklük ve ona göre %5 büyüme çok ciddi bir rakamlara ulaşıyor. Onun için Avrupa'nın bize ihtiyacı var. Bakın biraz önce bir şey ifade ettim. Şu anda Avrupa üretiyor. Bunu tüketecek dinamik bir coğrafyaya ihtiyacı var. Bu da biraz önce bahsettim. Osmanlı-Roma barışı döneminde egemen olan büyük bir coğrafya. yine dinamik bir bölge. Burada ticaret yapacak, kalkınacak kime ihtiyaç var? Mutlaka böyle, Türklere ihtiyaç var.
Peki başka alternatifi var mı Türkiye'nin? Yani Orta Doğu'da yaşananlar, Rusya ve hani İran'la ilişkilerdeki tabloyu düşündüğümüzde.
Sayın Cumhurbaşkanımız bunu defalarca dile getirdi. Biz bugüne kadar hep tek kanatlı uçmayı düşünürüz. Oysa ki sivil havacılıkta çok yönlü bir uçuş vardır. Mesela nedir? Hani çok fıkra aklıma geliyor. Yayınımız kısa olduğu için fıkra belki anlatma imkanımız yok. Bir uçak çift kanatlı, çift motorlu. Motorlardan birisi bozulmasına rağmen diğeriyle uçabilir. Diğeri de bozulursa ne olur? Süzülerek inebilir. Bir dünya alternatifi var. Süzülerek inecek efendim, elektrik sistemi çalışmazsa yedeği devreye girer. Bir dünya alternatifi var. Biz tek kanatlı uçacak bir ülke değiliz. Çok büyük bir coğrafyanız varsa ki zaten modern uluslararası ilişkilerin de getirmiş olduğu bir noktayla bütün menfaatlerinizi maksimum düzeyde hayata geçirmek için çok yönlü bir dış politikada izlemeniz lazım. Ben birinci aşamada ki önceki başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik isimli kitabı aslında bu Osmanlı-Roma hinterlandındaki yakın kara ve deniz havzalarını içerisine alacak. Bu coğrafyadaki ekonomik kaynakları hayata geçirmeyecek. Evet. Zaten doğal bir birlik var bu bölgede. Bununla geleceğe yürümekten bahsediyoruz. Şimdi bir tarafta Avrupa Birliği. Kendi Osmanlı, yeni bir Osmanlıcılık olarak kimse algılamaz. Bunu da işte yine dinleyicilerimize ifade etmek gereği duyuyorum. Bu ister bir devlet olsun, ister bir birlik olsun, ister bir ekonomik anlaşmalara dayansın. Bu bir coğrafya, bir kültür coğrafyası. Bu öyle ya da böyle. Siz isteseniz de istemeseniz de Mısır ticaretini Türkiye ile yapacak daha çok. İşte Suriye mutlaka kalkınırken mutlaka Türkiye'nin varlığına ihtiyaç var. Ve uluslararası ekonomik kalkınma süreçlerine baktığımız zaman hiçbir devlet yan tarafı ağlarken kalkınamıyor.
Evet,
biraz önce Avrupa Birliği'nin kuruluş sürecini anlatırken de ona vurgu yapmaya çalıştım. Yani İtalya kalkınacaksa coğrafyası temiz olacak. Biz Allah'a şükür %4.85 büyüklüğüne ulaşırken Suriye'deki ve Orta Doğu'daki kargaşaya ve kaosa rağmen bu büyüklüğe ulaşmışız. İşte önümüzdeki süreçte bir taraftan Avrupa Birliği, bir taraftan kendi kültür coğrafyamız, Şangay Beşlisi, efendim yine Kuzey Atlantik efendim işte NATO'su, yine Karadeniz Kalkınma Birliği, bu bölge, İslam Konferansı İşbirliği. Bütün bu coğrafyayı mutlaka ayrı ayrı değerlendirerek yolumuza gideceğiz. Onun için bize korku ve üzüntü yok. Rahat olun. Biz kaosa rağmen büyüyebilen bir ülkeyiz bölgedeki. Şimdi İngiltere'nin ayrılma kararı işte 2 yıl gibi bir süreci alacak. Hakkı Bey ifade etti. Şimdi bu 2 yılda Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Bakınız diyor ki vaktiyle işte eşeğe Türkçe öğretirsen diyor padişah sana diyor fıkra bu ya. İşte sana diyor şu kadar altın ama öğretemezsen kellen gider. Arkadaşları diyor ki ya hoca yapma bu Türkçe öğrenmez. Bilmez bu diyor. Vazgeç bu sevdadan kellen gidecek. Diyor ki hoca hiç endişe etmeyin ben 15 yıl süre istedim diyor. 15 yıla kadar ya eşek ölür ya padişah olur ya ben ölürüm diyor. Her şekilde kurtulur.
Her şekilde.
Henüz referandumun üzerinden bir hafta geçmemiş.
Bir hafta geçmemiş.
Tekrar mı referandum yapsak düşüncesi var. Bir diğer taraftan da 2 yıl bunun takvimi var. 2 yıla kadar. Ya İngiltere yeniden bir karar alır. Ya Avrupa Birliği farklı bir dinamizmle yeniden
İngiltere'yi
kucaklar.
Peki bu arada Sayın Özkan, orada yaşayan vatandaşlarımızı bu durum nasıl etkiler? İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızı.
Ben onun çok etkileneceğini düşünmüyorum. Bakın Avrupa ortak kültürü İngiltere yani her ne kadar...
Kökenli bir
onu anlatacağım. Evet. Avrupa ortak kültüründe bakınız bu serbest dolaşım esasına dayanan demokratik bir olgunluğu da ifade ediyor. Bu demokratik olgunluk parayla satın alamazsınız. Bu bir kültürle uzun mücadeleler neticesinde gelinen bir nokta. Bakın biz de az tecrübe sahibi olmadık. Belki anayasamızı yapmadık ama bu kadar süre zarfında ortaya koyduğumuz tecrübeler, edindiğimiz tecrübeler, birbirini anlama kabiliyetimiz ciddi anlamda ortak bir anayasa zeminine Türkiye'yi getiriyor. Aynı şekilde Avrupa'da İngiltere bunu belki kendi siyasal zeminini konsolide etmek için Türkiye'ye karşı 3000 yılda efendim giremezsiniz filan deyip kendisi 3 günde çıkmış işte altta tabanında kabul etmemiş bunu.
Hı.
Yani Trump'ın söylemine benzer tavrı, ırkçı ve ayrımcı söylemi Cameron'ın kendi tabanı bile kabul etmemiş olsa gerek ki Cameron'ı desteklemedi dedi ki biz ayrılma kararı alıyoruz dedi. Bu doğru bir söylem değil dedi. Şimdi Avrupa'da bir kere gelinen demokratik olgunluk seviyesi itibariyle ben oradaki yaşayan ciddi anlamda 5 milyon yaklaşık nüfus var. Eşleri ve belki gelinlerimiz, damatlarımızla beraber belki bu rakam çok daha fazla. Çünkü orada artık ikinci, üçüncü kuşak İngilizlerle, Almanlar orada evlilikler yapıyorlar. Nüfus oldukça Türk diasporası diyelim ciddi bir karşılığı var bunun. Kimse bunu ciddiye göz ardı edemez.
Evet.
Onun için İngiltere'de toplumsal barış açısından kendi oradaki vatandaşlarımız açısından bir sorun çıkacağını ben asla düşünmüyorum. 2 yıl olsa bile İngiltere gümrük birliğiyle yoluna devam edecek. Zaten Avrupa'da bir vize sorunları yok. İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarının da bu bağlamda bir sorunu yok. Türkiye'nin de gümrük birliğiyle ilişkiler Avrupa ile devam ettiği için ve biz gümrük birliği içerisinde olduğumuz için
olmayacak.
Yine İngiltere ile ve Avrupa ile bir ekonomik sorunlarımız olmayacak. Bu kültür mirasını kendi kültürel değerlerimiz, vatandaşlarımızın hak ettiği bir değer olarak inşallah biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, hükümetler olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ve bu toplumsal barışı inşallah daha geleceğe taşıyacağız.
Evet, son 5 dakikamız var.
Evet, hemen tabii bu konu çok tartışılacak, bir konu uzun da sürecek öyle görünüyor. Biraz da efendim meclis gündemindeki konulara dönelim isterseniz. Bu hafta Yargıtay ve Danıştay'ın yapısını yeniden düzenleyecek olan bir düzenleme ele alınacak genel kurulda. Bununla birlikte tartışılan bir başka konu dokunulmazlıklar. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Oradan döndü düzen. Orada başvurular kabul edilmedi ve şimdi artık yargıdan yavaş yavaş davetler ulaşmaya başladı milletvekillerine. HDP'li milletvekillerinin bir tavrı var. Biz davet edilse de gitmeyeceğiz. Zorla götürülürsek de bir metnimiz var. Onu okuyacağız ve onun dışında herhangi bir savunma yapmayacağız dediler. Nasıl yorumluyorsunuz öncelikle HDP'li?
Kısaca yorum alabiliriz.
Şimdi dokunulmazlıklar meselesi, bakınız sebebi bu ülkenin güvenliğine, ulusal barışına, birliğine, demokrasisine karşı terör faaliyetlerini desteklediği ve bunun propagandasını yaptıkları için bu mesele gündeme geldi ve biz de bunun önünü açtık.
Evet.
Şimdi terör demek bence darbe suçu gibi topyekun hukuk düzenini yok sayan, içerisinde devlete, demokrasiye, ulusal barışa, vücut bütünlüğüne, yaşam hakkına karşı büyük bir başkaldırı vardır. Şimdi bu başkaldırıyı yapanlara efendim gidin mahkemelerde ifade verin, hesap verin dediğiniz zaman bunları zaten beklemezsiniz böyle bir tavrı. Neden? Topyekun hukuk düzeni zaten yok saymış. Onun için burada hukukun otoritesi, hani hukuk iki şeyle ifade edilir bakınız. O temiz heykellerinde falan o vardır. Yasa vardır bir elde, kitap, diğerinde de kılıç vardır.
Evet.
Buna da cebren, zorla yapılır. Hukuk dediğiniz eğer o yasanın gereği yerine getirmiyorsa gereği yapılır. Tabii bunu bir bugün HDP'li milletvekilleri bir algı yönetimine dönüştürüp uluslararası kamuoyuna işte bizim demokrasi demokratik ifade özgürlüğümüz ortadan kaldırılıyor, şöyle mağduriyetlere sebebiyet veriliyor filan diye bir algı yönetimi için yapacağını biliyoruz. 90'lı yıllarda buna benzer şeyler yaptılar ama 90'lı yılların şartları yok. Biz bugün 13 yıldan beri AK Parti hükümetleri, 15-20 yıldan beri Avrupa Birliği'nde çok ciddi aldığımız mesafe, bunlardan geriye gidiş yok. Biz özgürlükleri kaldırmıyoruz. Özgürlükler bakidir. Bütün anayasal reformlar devam ediyor. Ancak burada ülkenin güvenliğini tehdit eden, bölücü terör örgütüne karşı alınan bir tavır vardır. Onlar da Kürt vatandaşlarımız nezdinde bile meşruiyetini yitirmiş olan bu yapı gidip yargı önünde hesap verecek. Bununla ilgili hiç kimse endişe olmasın, endişe içerisinde olmasın. Gereğini yaptık anayasal olarak. Şu anda top mahkemelerde işte birer ikişer tebligatlar gidiyor. Arkasında da ceza yargılama kanunu gereği yerine getirilecektir. Şunu da ifade edelim. Bu hafta çok ciddi bir yasa var. Adı Danıştay ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. Bu kanun işte bugün görüşülmeye başlıyor ve normalde biliyorsunuz meclis salı, çarşamba, perşembe çalışır. Bugün pazartesiden cumaya kadar çalışacağız. Ve inşallah bu yasayı hayata geçireceğiz. Bakınız biz AK Parti hükümetleri olarak her daim uluslararası değerleri dikkate alarak yasa ve anayasal düzenlemeler yapıyoruz. Şu anda bu hafta meclise gelen Danıştay ve Yargıtay ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda Avrupa'da Avrupa Birliği'nin hakim ve savcıların bağımsızlığına, tarafsızlığına ilişkin düzenlemeler, Viyana ilkeleri, Bangalore yargı etiği ilkeleri dikkate alınarak yapılmış bir düzenlemedir. Belki muhalefet buna karşı çıkıyor ancak biz birebir yaptığımız toplantılarda efendim Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle, yine meclis içinden dışından CHP'li, MHP'li milletvekilleriyle veya sivil toplum aktivistleriyle konuşmalarımızda şunu söylüyorlar. Bu Danıştay ve Yargıtay ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi çok yerinde. Bunu söylüyorlar.
Evet.
Ama tabii muhalefetinde bir gereği var. Biz diyorlar burada bazı hususların eleştirisini yapmak suretiyle siyasetimizi sürdüreceğiz diyorlar. Ona da saygı duymak lazım. Ancak birebir ilişkilerimizde bu yasa destek görüyor. Bu yasa, bırakınız milletvekillerinden, parlamentodaki grubu bulunan partilerden, iktidarıyla, muhalefetiyle, bırakınız. Şu anda Yargıtay Başkanlar Kurulu, tabii ki komisyondaki görüşmeler sırasında onlar da temsilci gönderdiler uzman olarak. O uzmanların da almış olduğu karar, yaklaşımları bu kanunun geçmiş yönünde olduğunu ifade edeyim.
Evet.
Biz bugün Türkiye'deki tüm farklı kesimleri kucaklamak suretiyle, onların da yaklaşımlarını hayata geçirmek suretiyle empati yaparak bu kanun tekliflerini hazırladık, tasarılarını ve meclise geldi. İnşallah mutlaka çok daha güvenli bir yargının, yargıya çok daha güvenin arttığı bir süreci bu kanunla da inşallah önünü aralayacağız.
Diliyoruz o sonuca ulaşırız çünkü çok yoğun tartışmalar yaşanıyor. Efendim, siz eğitimini İngiltere'de almış bir isimsiniz. Çok konuştuk bugün İngiltere'yi ama yurt dışında da şu an dünyanın dört bir yanında biz dinleyen vatandaşlarımız var.
Mesajınız
sonra onlara
ne
nasıl
olacak?
Bir mesaj verirsiniz?
Yani bir endişeye mahal yok. Bakınız zaten İngiltere'de, Avrupa'da ve oradaki pek çok hemşehrimiz, vatandaşımız, varlığımız zaten olaydan çok ciddi bir rahatsızlığı yok. Devletlerin buna benzer bazı anlaşılamadık tavırlar olabilir. İngiltere'yi anlaşılamıyor olarak görüyoruz. Aslında biraz önce de konuştuğumuz gibi İngiltere'nin böyle bir karar almasından doğal bir şey yok. Hollanda'nın, İskandinav ülkelerinin İngiltere'deki durumundan çok farklı. Onlar diyorlar ki biz çok huzurlu bir ülkeyiz. Sakin, sessiz, kimse kimseye dokunmaz. Biz Avrupa'nın o büyük ağır yüküyle karşılaşmak istemiyoruz diye çıkmak istiyorlar. Ancak İngiltere tam tersine dünyanın yükünü almış. Bakınız, ben Londra'yı İstanbul kadar, Denizli kadar bilirim. Londra'nın bütün efendim rally sistemlerine defalarca yolculuk yapıyor. Benim yani hayatımız geçti orada. Evet. Bir yıl ben orada akademik çalışma için bulundum. Şimdi buralarda her bir sokakta birisinde Pakistanlılar vardır. Birisinde Yeni Zelandalılar. Birisinde işte Yahudiler vardır.
Türkler
şuradadır. Biz Yunanlarla orada da komşuyuz. Yani Kuzey Doğu Londra'da. Orada da bir komşuluğumuz var. Bir tanesinde Yunanlılar, bir tanesi Türkler vardır. Yani dünyanın yükünü zaten İngiltere almış. Ama bu yükle çok da kazanımlar elde etmiş. Onun için bu kadar coğrafyayı kendi içerisinde barındıran İngiltere'nin bugüne kadar yüzyıllardan beri ortaya koymuş olduğu serbestiyete ve liberalizme dayanan anlayışına baktığımız zaman kin ve nefretin teşvik edilerek vatandaşların birbirine düşürüleceği, kaosun yaşanacağı, ekonomik ve bireysel özgürlükler açısından sıkıntının yaşanacağı bir coğrafya değil. Herkes rahat olsun. Bu Avrupa ortak kültürü mutlaka dünyaya verecek çok şey var. Biz de oradan hem vereceğiz hem alacağız.
Evet, oradaki vatandaşlarımız rahat olsun diyorsunuz, evet. Sayın Özkan. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Biz teşekkür ediyoruz.
Geldiğiniz için.
Çok hoş bir söyleşi oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonları üyesi, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyesi, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan stüdyomuzun konuğuydu. Bugünkü Meclis Gündemi programımızın konuğu oldunuz. Biz de bugün meclis gündemini kısa bir süreliğine noktalayacağız değil mi Sayın Kurban?
Evet, çünkü meclis çalışmaları bayram arası verilecek çalışmalara. Evet. Hemen sonrasında belki çıkmayan bazı düzenlemeler için milletvekillerimiz çalışmaya devam edecek. Ama yaz döneminde milletvekilleri de mecliste ara verecek çalışmalarına. Biz de bu vesileyle meclis gündemi programına, meclis tekrar çalışmalarına başlayıncaya kadar bir nefes arası vermiş olacağız. Ama hem sayın siyasetçilerimizle hem milletvekillerimizle farklı programlarımızda tekrar bir araya geleceğiz.
Görüşmelerimize devam edeceğiz aslında konularla ilgili. Kim itibariyle de meclis gündemi programımız yine sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacak. Önümüz bayram, Ramazan bayramınız kutlu olsun diyoruz.
Evet, onu maalesef unuttuk onu.
Çok teşekkür ederiz.
Evet, milletimizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın Ramazan bayramı kutlu olsun, mübarek olsun.
Evet.
İnşallah barışa, huzura vesile olsun diyoruz.
Evet.
Çünkü bu coğrafyalar maalesef çok acılı günler yaşıyor. Dünya savaşları bitti ancak dünya savaşlarında verilmemiş kayıplar, efendim görülmemiş insanlık dramları ve sığınmacılarla karşı karşıyayız. Bütün dünyada böyle bir sorun var. Ama bunun da mutlaka egemen olarak küresel ekonomiler dikkate alması, Avrupa mutlaka öz eleştiri yapması lazım. Tekrar konuya giriyoruz ama son bir cümle
son
ifade edelim.
Son bir cümle, evet lütfen.
Bu coğrafyada bu modern ekonomik sistemin eleştirisini yapmak lazım. Bu kadar ekonomik kalkınmaya rağmen bu kadar acıların yaşanıyorsa bu sistem insanlığa barış getirmedi.
Evet.
Mutlaka bu arayışı Ramazan Bayramı vesilesiyle de inşallah tekrar bir değerlendirelim diye düşünüyorum.
Değerlendirmiş oluruz. Şöyle söyleyelim, elbette ki Türkiye'nin Sesi Radyosu yayınları devam ediyor. Biz meclis gündemine biraz ara verdik. Yine dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Tabii ki meclisin çalışmalarını aktaracağız, anlatacağız. Yeni Gün programı var. Yeni Gün programında yine siyaseti takip etmeye devam edebiliriz.
Hem yayınlarımız hem siyaset durmayacak. Ona net olarak söyleyeyim.
Evet, öyle söyleyelim. Akşam gazetesi parlamento muhabir Hakkı Kurban, size de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Efendim, meclis gündemi programının son programıydı bu ama tabii ki dönem içerisinde son diyelim. Ekim ayından itibaren yine sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.
Meclis gündemi.